6. ayırım. Sayfa 48. Tablo 2. Para arzı, paranın dolaşım hızı, genel fiyat seviyesi ve altın stoku oranı. 1924-38 yılları arası. Yıllar. Yıl 1924. Para arzı 1924 eşittir 100 alınarak 100. Paranın dolaşım hızı 5.85. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 1924 100 alınarak 100. 1925 yılı. Para arzı 115.5. Paranın dolaşım hızı 6.37. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 100.1. 1926. Para arzı 110.0. Paranın dolaşım hızı 6.48. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 98.7. 1927. Para arzı 114.8. Paranın dolaşım hızı 6.65. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 94.3. 1928. Para arzı 127.7. Paranın dolaşım hızı 6.28. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 97.3. 1929. Para arzı 135.4. Paranın dolaşım hızı 6.50. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 95.4. 1930. Para arzı 145.0. Paranın dolaşım hızı 4.81. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 71.3. 1931. Para arzı 139.3. Paranın dolaşım hızı 4.20. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 81.8. Altın stokunun emisyona oranı %12. 1932 yılı. Para arzı 136.5. Paranın dolaşım hızı 4.26. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 80.8. Altın stokunun emisyonu oranı %12.5. 1933 yılı. Para arzı 136.0. Paranın dolaşım hızı 3.89. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 83.0. Altın stokunun emisyonu oranı %15.6. 1934 yılı. Para arzı 138.8. Paranın dolaşım hızı 4.06. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 98.1. Altın stokunun emisyonu oranı %16.7. 1935 yılı. Para arzı 141.6. Paranın dolaşım hızı 4.47. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 103.2. Altın stokunun emisyonu oranı %17.4. 1936 yılı. Para arzı 155.3. Paranın dolaşım hızı 4.43. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 104.9. Altın stokunun emisyonu oranı %17.9. 1937 yılı. Para arzı 167.6. Paranın dolaşım hızı 4.52. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 98.0. Altın stokunun emisyonu oranı %21.2. 1938 yılı. Para arzı 191.3. Paranın dolaşım hızı 4.13. Genel fiyat seviyesi zincirleme endeksi 89.0. Altın stokunun emisyonu oranı %19.0. Kaynak: Para arzı için istatistik yıllıkları, paranın dolaşım hızı, gayri safi milli hasıla verilerinin para arzına bölünmesiyle bulunan katsayıdır. Genel fiyat seviyesi İstanbul Ticaret Odası'nca hazırlanan zincirleme endekstir. Tarafımızdan 1924 eşittir 100'e çevrilmiştir. 1932-37 yıllarına ait altın stokunun banknota oranı Cumhuriyet Devri Maliyesi Maliye Mecmuası Cilt 2 Sayı 6 1931 ve 1939 yılı için Merkez Bankası kaynaklarına dayanarak tarafımızdan hesaplanmıştır. Para talebinde yükselme yaratan artan üretim, nüfus ve döviz fiyatları ile köyün pazarı açılması bu yoldan karşılandı. 1920'lerde bir emisyon bankası yoktu. 1915'te savaş içinde bu yetkisi kaldırılan Osmanlı Bankası'nın emisyon bankası olma niteliği kalmamıştı. Yürürlükteki kambiyo sistemi de eldeki kağıt paraya karşılık yaratma olanağını pek bırakmamıştı. Söz konusu hassas dengeyi bozmakta önemli bir etken olan kambiyo sisteminin işleyişine gelince, karşılıksız olan kağıt para TL sterline bağlıydı ve serbest dalgalanan kambiyo sistemi geçerliydi. Döviz kontrolü yoktu, kambiyo işlemleri serbestti. Ancak kur dalgalanmasını belirli sınırlar içinde tutacak kambiyo mekanizması da yoktu. Altın ve döviz rezervine sahip kambiyo istikrar fonu, döviz arzı bollaşınca bunu satın alıp karşılığında yerli para arz ederek, kıtlaştığında tersini yaparak kuru belirli sınırlar içinde tutabilir. Altın para sisteminde ise piyasa, döviz kurunun altın hareketleri sayesinde altın giriş ve çıkış noktaları arasında kalmasını sağlayacak biçimde işler. Bu dönemde Türkiye'den bir miktar altın çıkışı olmuştu. İhracatın %80'den fazlasının tarımsal ürünlerden oluşması, kambiyo kurunda mevsimlik büyük dalgalanmalar yaratmaktaydı. İhracat mevsiminin yoğunlaştığı, Ağustos-Ocak döneminde artan döviz arzı, TL'nin sterlin kurunu yükseltiyor, TL değerleniyordu. Kur değişmelerinin rizikosunu azaltmak için hemen TL'ye çevrilen dövizlerin etkisiyle köylünün eline geçen TL azalıyordu. 1923-1929 döneminde mevsimlik dalgalanma oranı ortalama %16'ya varan bu kur, büyük spekülatif kazançların da kaynağıydı. İç ticaret hatlarını köy tarım aleyhine işleten bir mekanizmaydı. 1920'ler boyunca dış ticaret sürekli açık verdi. TL değeri sterlin ve diğer dövizler karşısında sürekli düştü. Tablo 3. Ortalama döviz fiyatları endeksi. 1924 eşittir 100 ve dış ticaret sterlin dengesi. 1924-1938 yılları arası. 1924 yılı. 1 birim döviz sterlin 100. Karşılığı kuruş dolar 100. Dış ticaret dengesi eksi 4273.4000 sterlin. 1925 yılı. 1 birim döviz sterlin 109.6. Karşılığı kuruş dolar 97.3. Dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak eksi 5520.9. 1926 yılı. 1 birim döviz sterlin 114.4. Karşılığı kuruş dolar 101.6. Dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak eksi 5191.1. 1927 yılı. 1 birim döviz sterlin 116.2. Karşılığı kuruş dolar 103.7. Dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak eksi 5606.0. 1928 yılı. 1 birim döviz sterlin 117.6, karşılığı kuruş dolar 104.8, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak eksi 5229.6. 1929 yılı. 1 birim döviz sterlin 124.1, karşılığı kuruş dolar 111.7, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak eksi 10.018.0. 1930 yılı. 1 birim döviz sterlin 126.9, karşılığı kuruş dolar 111.8, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak artı 378.2. 1931 yılı. 1 birim döviz sterlin 118.7, karşılığı kuruş dolar 111.8, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak artı 63.7. 1932 yılı. 1 birim döviz sterlin 90.8, karşılığı kuruş dolar 111.7, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak artı 2075.5. 1933 yılı. 1 birim döviz sterlin 86.3, karşılığı kuruş dolar 88.3, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak 3060.7. 1934 yılı. 1 birim döviz sterlin 78.4, karşılığı kuruş dolar 67.0, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak artı 841.3. 1935 yılı. 1 birim döviz sterlin 75.9, karşılığı kuruş dolar 67.0, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak artı 1140.7. 1936 yılı 1 birim döviz sterlin 76.9, karşılığı kuruş dolar 67.0, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak artı 4032.3. 1937 yılı 1 birim döviz sterlin 76.9, karşılığı kuruş dolar 67.0, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak artı 3782.7. 1938 yılı 1 birim döviz sterlin 75.8, karşılığı kuruş dolar 67.0, dış ticaret dengesi 1000 sterlin olarak eksi 794.0. Kaynak İstatistik Yıllığı 1937-38, cilt 10. TL değerinin düşüşü dış ticaret finansmanı için para talebini artıran bir etkendi. Buna rağmen kısa vadeli sermaye girişiyle ve yabancı sermaye yatırımlarıyla karşılanan dış açıklar 1923-1926 arasında ekonominin parasal dengesini bozmadı. Kısa vadeli sermaye girişi banka kredilerini genişletmiş, yerli banka faizlerine oranla dışarıda daha düşük olan ticari banka faizlerinden ithalat-ihracat kesiminin yararlanmasını, böylece daha düşük faiz hatlarında dış ticaret finansmanı sağlamıştı. Faiz hatları da değişkendi. Ancak kısa vadeli yabancı ticari banka finansmanından ekonominin parasal dengesini bozabilecek bir ticari borç birikimi de oluşmuştu. Kur garantisi bulunmadığı için TL'nin yabancı paralar karşısında değeri düştüğünde TL ile büyüyen ticari borçlar hassas dengeyi bozabilecek bir etkendi. Nitekim daha 1924'te iş adamları kesimi bu kambiyo düzeninin yaratabileceği sorunların bilincindeydi. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nda müteşekkil İstanbul İktisat Komisyonu tarafından tanzim olunan rapor. İstanbul 1341-1924. TL dış değerinde düşüş beklentisi, yurt dışına sermaye kaçışı ve spekülatif kazançların da kaynağıydı. 1920'lerin başından itibaren Türkiye'ye uzun vadeli özel yatırım sermayesi girmeye devam etti. 1923-1926 arasında anonim şirketlere 17 milyon TL tutarında yatırım yapan 35 şirket Türkiye'ye gelmişti. Döviz olarak gelen bu sermaye, kredi hacmiyle yatırım hacmini genişletmede ve döviz arzını bollaştırmada etkendi. Uzun dönemli yatırım kredisi alınamayan bu dönemde söz konusu hassas dengeyi sürdürmeyi sağlayan bir olanaktı. Devletin ekonomideki etkenliği bu dönemde çok zayıftı. Devlet bütçe gelirleri, milli gelirin sadece %8-9'u kadardı. Aşar kaldırıldıktan sonra yeni vergiler gelir sağlayıncaya kadar kamu harcamaları yoluyla ekonomiye yön vermeye yetemeyecek kadar sınırlıydı. Açıktır ki bir emisyon bankası dahi bulunmayan serbest kambiyo faiz mekanizmasının spekülatif girişimlerle değişmesine kendisi de tabi olan geliri sınırlı bir devlet laissez-faire ideolojisine çok uygundur. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın yukarıda değinilen raporu ayrıca tüm tavsiyelerini bu yönde yoğunlaştırmıştı. O kadar ki devletin hiç emisyon yapmayıp tüm kredi genişlemesinden kendilerinin yararlanması, yabancı sermaye ile bol işbirliği başlıca tavsiyeler arasındaydı. Ancak bu dönemde dahi hükümet idari yasal girişimlerle Osmanlı mirasının tasfiyesine çalıştı. Fakat yine de ekonomiyi çeviren mali ve ekonomik kurumlar Osmanlı mirasıydı. Alt başlık 2. Ekonominin zayıf ve dışa bağlı üretim yapısı. Cumhuriyetin devraldığı ekonominin üretim yapısı da zayıf, istikrarsız ve dışa bağlıydı. Tarım milli gelirin yaklaşık %50'sini, sanayi %8-9'unu, hizmetlerde gerisini oluşturuyordu. Tarım nüfusun %80'ini barındıran en geri yöntemlerle yapılmaktaydı. 1923-1926 arasında aşarın kaldırılması ve göreli olumlu ürün fiyatlarının etkisiyle tarımsal üretim hızla artsa da göstergelere göre 1910'daki düzeye ulaşılamamıştı. Ülkenin yüz ölçümü değiştiği için bu konuda kesin rakamlar elde edilmesi geniş istatistiki çalışmalar gerektirir. Ancak bölgesel rakamlar yukarıdaki görüşü destekliyor. Ege'deki 1908-1910 yıllarında ortalama yıllık üzüm üretimi 51 bin, incir üretimi 27 bin ton, Adana'da pamuk üretimi 62 bin tondu. 1925-1927'de bunlar sırasıyla 39 bin, 27 bin ve 57 bin tondur. Gerek ithalat gerek ihracat yönünden bu kesim dış dünyaya çok bağlıydı. Patates, limon, çay, şeker, un gibi gıda maddeleri ve tarım makineleri ithal edilmekteydi. Doğal şartlar, bitki ve hayvan hastalıkları, süne böceği gibi zararlılar, İktisat Vekaleti 1929, hububat üretiminde büyük istikrarsızlık yarattığı için sık sık hububat ithali gerekiyordu. Hububat üretimi ise yıldan yıla %40-50 oranında değişme gösterebilmekteydi. İhracatta ise aşırı yoğunlaşma vardı. Toplam ihracatın %35-36'sını tek başına tütün, %32'sini de kuru meyveler oluşturmaktaydı. Ekonominin bir sanayi temeli yoktu. 1927 sanayi sayımına göre toplam 65.3 bin sanayi kuruluşunda çalışan sayısı 266.9 bin kişiydi. Bunların %79'u sadece 3 ve 3 kişiye kadar işçi çalıştıran kuruluşlardı. %18'i 4-10 kişi çalıştırırken ondan daha fazla işçi çalıştıranlar sadece %3'tü. Var olan sanayi kuruluşlarının yaklaşık %60'ı dokuma ve gıda sanayindeydi. Buna rağmen çok düşük bir tüketim düzeyini sürdürmek için dahi Türkiye şekerden pamuklu dokumaya, pamuk ipliğinden yünlü dokumaya kadar ithalat yapmak durumundaydı. İhracatın aşırı yoğunlaşmış görünümüne karşı çok çeşitli mal ithal edilmekteydi. Yukarıda değinilen çeşitli gıda ve giyim maddeleri yanında demir çelikten petrol ve makinelere kadar ara ve yatırım malı da dışarıdan geliyor. Ancak bunlar ithalatın sadece %30'unu oluşturuyordu. Geri kalan %70'i çok çeşitli tüketim mallarıydı. 1926'da 235 milyon TL olan ithalatın 93 milyon TL'si dokuma ve iplikler, 20 milyon TL'si şeker, çay, kahve, kakao gibi tüketim maddeleriydi. Buna karşılık sadece 35 milyon TL'si demir çelik ve makinelerdi. İhracatın ilksel maddelerde aşırı yoğunlaşmış yapısı, izleyen yıllarda dış dünyadaki bunalımın Türkiye'ye intikalini kolaylaştırdı. İthalatta tüketim mallarının %70'i oluşturması ise ithalatı kısarak ithal ikamesi yapılmasını sağlamış, düşük tüketim düzeyini daha da kısarak kapital birikimi yapılabilmişti. Ekonominin dışa açıklık ve bağlılık derecesini yükselten bir diğer etken yabancı şirketlerin ekonomideki önemiydi. 1924'te yabancı sermayenin denetlediği 94 şirkette 7 demiryolu, 6 maden, 23 banka, 11 belediyeye ait imtiyazlı şirket, 12 sanayi ve 35 ticari işletmede yatırılmış sermaye tutarı 63.4 milyon sterlin, yani o dönemdeki kur üzerinden yaklaşık 500 milyon TL'ydi. Bu rakamlar çok büyük bir ekonomik gücü, cari fiyatlarla milli gelirin yaklaşık 3'te 1'i veya ithalatın 2 katı gösterir. Şirketlerde yatırılmış doğrudan sermaye, stok kavramı ile ithalat veya milli geliri akım kavramı karşılaştırmak bize bir karşılaştırma kıstası verir. Mesela 2000 yılında yaklaşık 50 milyar dolar ithalat yapıldığına göre aynı oranda yabancı sermaye bulunuyor olması 100 milyar dolarlık yabancı yatırımın bulunması demektir. Oysa 2000 yılındaki toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımı stoku bu son rakamın 3'te 1'ine dahi varmamıştı. Diğer bir deyişle 1920'lerdeki doğrudan yabancı sermaye varlığı göreli çok büyüktü. 1929'a kadar şirketlerin sayısı 114'e çıkmış, ek olarak 30 milyon TL gelmişti. Bu şirketlerin ekonominin gücüne oranla taşıdığı önem, 1926'dan itibaren milli ekonomi yaratmak amacıyla bunlara karşı girişimlerin ve daha sonra da millileştirmelerin maliyetini göstermek açısından anlamlıdır. Zayıf bir para kambiyo sisteminin tamamladığı bu güçsüz ve yabancı etkenlere çok açık ekonomik yapı Lozan Antlaşması'yla da kayıtlanmıştı. Bir kere Türkiye 1929'a kadar gümrük vergilerini artıramayacaktı. Ancak İttihat ve Terakki Hükümeti'nin 1. Dünya Savaşı sırasında aldığı lüks maddelerin ithalini yasaklama kararı yürürlükte kaldı. İkincisi, Osmanlı borçlarının Türkiye'ye düşen kısmı anlaşma yapıldıktan sonra ödenecekti. Bu borçlar için anlaşma olmadıkça da Türkiye'nin uzun vadeli yatırım kredisi alma olanağı yoktu. Var olan koşullarda özel kesimde sanayileşme için pek fazla bir dürtü de yoktu. Ticaret, bankacılık, döviz spekülasyonu, tefecilik, ithalat, ihracat karlı işlerdi. Tasarruf birikim olanakları sınırlı olduğu gibi Milli gelirin %8-8,5 kadarı, TL değeri düşüşü beklentisi de yurt dışına sermaye kaçışı yaratıyordu. Ayrıca toplumun içinde yaşadığı çalkantılar, Doğu Anadolu isyanları, yurt dışına azınlıkların gitmesi ve göçmenlerin gelmesi, Mustafa Kemal'e suikast girişimi, iç siyasal çekişmeler, uzun vadeli yatırım dürtüsünü azaltan nedenlerdi. Kısacası hükümet 1923-1927 döneminde Osmanlı'dan devralınan ekonomi yapısında ve kurumlarında pek fazla değişiklik yapamadan az gelişmiş, dışa açık bir yarı sömürge kapitalizmini sürdürmek zorunda kalmıştı. Açıktır ki bu ekonomik yapıda büyük değişiklikler yapmak kolay olmayacaktır. Alt başlık 3. Krize gidişi hazırlayan üretim, kambiyo, dış ticaret ve para etkenleri. 1927-1929. Düşük bir kapital birikimi düzeyinde üretimi artırabilen ekonominin 1926 sonundan itibaren etkisini gösteren olaylar dizisi içinde krize gidişini hazırlayan etkenler ortaya çıktı. İ. Yabancı şirketlere karşı girişimler. Yönetici kadro 1924 yılından itibaren yabancı şirketlere karşı bazı idari girişimleri sürdürürken milli ekonomi yaratma girişimleri 1926 yılında belirginleşti. Temmuz 1926 tarihinde Türk limanları arasında deniz yolu taşımacılığının Türk gemileriyle yapılması kanunlaştı. Kabotaj kanunu. Kazanç vergisi kanunu eski temettü vergisine oranla daha yüksek bir vergi yükü getirdi. Vergi imtiyazları kaldırıldı. Ayrıca yazışmaların Türkçe olması, Türk personel kullanma zorunluluğu, şirket defterlerinin sıkı denetime tabi tutulması, yabancı demiryolu şirketlerinin millileştirilmeye başlanması ve benzeri yabancı şirketlerin rahatını kaçırmıştı. Bu yılda yürürlüğe giren bir dizi yeni vergi de bu şirketleri bekle gör politikasına itmişe benziyordu. 1927, yabancı sermaye girişinin en aza indiği ve bazı şirketlerin tasfiye olup sermayelerini yurt dışına çıkarmaya başladığı yıl oldu. 1928'de 3.9 milyon TL, 1929'da 15.5 milyon TL tutarında sermaye yurt dışına çıkarken kambiyo ve kredi piyasasında da bir baskı yaratıyordu. İ. Kısa vadeli ticari kredilerin daralması. İthalat, ihracat finansmanında kullanılan yabancı kısa vadeli krediler 1926 sonundan itibaren kısılmaya başladı. TL sterlin paritesi biraz daha düştü. Bu arada İtalyan liretinin TL karşısında 1926'ya oranla %48 değer kazanması 1928'de ortaya çıktı. İtalya'dan toplam ithalatın %18'i yapıldığı için bu ticaret kesiminde iflasları başlattı. TL ile büyüyen borçların ödenmesi güçleşti. Tarım ürünlerinin dünya fiyatlarının düşmesi, Türkiye'nin ihraç mallarının %80'den fazlasını oluşturan tarım ürünleri ve diğer ham maddelerin fiyatları 1925'te bir zirveye ulaştıktan sonra yavaş yavaş düşmeye başladı. Dış ticaret hatları aleyhine dönerken ihracat geliri de azalmaya başladı. Tablo 3 ve Tablo 4. Fiyat düşüşü iç piyasaya intikal etti, ihracat gelirinin TL ile azalması, sterlinle daha süratle azalması demekti. Çünkü TL'nin dış değeri düşüyordu.